İz düşüm. İz düşümde birlikteliğimiz başladı. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Programın Esen Değirmencioğlu hazırlıyor. Kumanda masasında Ayhan Taşçı, ben Sedat Ağaoğlu. Değerli dinleyicilerimiz, sorularınız ve yorumlarınız için hep yaptığımız gibi önce programımızın başında telefon numaralarımızı anımsatmak istiyorum sizlere. 463 34 19 ve 463 34 21 telefon numaralarımız. Elektronik posta adresimiz tretizdusum@trt.net.tr, Twitter adresimiz @tretizdusum ve kısa mesaj numaramız da 535 472 60 11. Bugün enerji politikalarının yatırım ve teşvikler açısından bir değerlendirmesini alacağız. Konuğumuz TEPAV Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfı Proje Yöneticisi Sayın Bengüsu Özenç'ten. Efendim hoş geldiniz, merhabalar.
Merhabalar.
Ve ardından Mehmet Kaya ile Dünya Gazetesi Ekonomi Muhabiri Mehmet Kaya ile devam edecek İz Düşüm. Yeni kalkınma öyküsü sağlık olabilir mi sorusuna yanıt arayacağız. Az sonra sohbetimize başlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Sayın Özen, çok da eski olmayan zamanlarda enerji konusu medyanın gündeminde olmazdı, gazetelerde olmazdı, televizyonda olmazdı. Şimdi bu enerji son zamanlarda çeşitlenmesiyle birlikte dünyanın gündemine girdi, Türkiye'nin gündemine girdi. Çok tartışılır oldu. Maliyetleri, şu su bu su, bir genel giriş rica ediyorum. Enerji politikaları dediğimiz zaman aslında biz tercihlerden mi bahsediyoruz? Neden bahsediyoruz?
Enerji politikaları aslında çok geniş bir şekilde ele alınabilir. Ben sizin de izniniz olursa aslında bugün daha çok emisyonlar tarafından, çevre boyutu tarafından ele almak istiyorum enerji politikalarını.
Biraz daha kavramları açalım isterim. Emisyon dediğimizde neden bahsediyoruz?
Emisyon dediğimizde aslında enerji üretiminde ortaya çıkan zararlı gazların salınımı. Bu sadece tabii aslında genelde havaya salınan kirleticilerden bahsediyor oluyoruz ama aynı zamanda suya ve toprağa olan salımlar da söz konusu oluyor. Tüm bunlardan bahsediyoruz. Ve özellikle enerji konusunda fosil yakıtların yoğun olarak kullanılması bu kirliliğin üretilmesinde çok etkili oluyor tabii ki. Enerji politikaları onun için genel çevre politikalarıyla da birlikte ele alınması gereken bir kavram.
Kömür, petrol ve türevlerinden mi bahsediyoruz,
evet,
fosil yakıtlar dediğimiz
zaman?
Evet, evet. Ve bunların çevreye zararlarından mı konuşuyoruz?
Evet, evet. Ve enerji politikaları olarak mesela Türkiye'den başlayacak olursak aslında çok da dünyayla ayrışmayan bir enerji portföyü var Türkiye'nin. %88 oranında fosil yakıtlara bağımlı Türkiye. Dünyada da böyle olduğunu görüyoruz ama dünyada genel anlamda bir fosil yakıttan uzaklaşma, özellikle de bu son dönemde sürdürülebilirlik kavramının da ortaya çıkmasıyla birlikte, daha popüler hale gelmesiyle birlikte tartışılan bir eğilim haline geldi.
19. yüzyılda şu anda gelişmiş olarak adlandırılan ülkeler sanayi kalkınmalarını yaptılar. Sonra bu işleri bitirdiler ve şimdi bir şikayet etmeye başladılar. Oysa gelişmekte olan ülkelerin bu fosil yakıtlara şiddetle ihtiyacı var. Dolayısıyla gelişmelerin önünde bundan kaçınmaları bir engeldir. Burada bir siyasi politika söz konusudur şeklinde yaklaşımlar var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
Haklısınız bu hani öne koyduğunuz argümanda. Ancak yani iklim değişikliği açısından değerlendirdiğimizde artık o argüman noktasını geçtiğimizi görüyoruz. Artık acilen herkesin önlem alması gereken, tüm tarafların taşın altına elini koyması gereken bir dönemdeyiz. Hatta geç kalındığı da söylenebilir. Biliyorsunuz iklim değişikliğinin önlenemez etkilerini, yıkıcı etkilerini bertaraf edebilmek için işte 2 derece ısınma sınırı konuldu. 2 derecenin üstündeki ısınmalar bizim artık geri dönülemez olarak iklim değişikliğinin tüm hayatımızı etkileyeceği bir noktaya bizi götürüyor. Bunu engelleyebilmek için de aslında fosil yakıtlardan tüm dünyada uzaklaşılması gerekiyor. Elbette sizin de söylediğiniz gibi gelişmiş ülkeler bugüne kadar kalkınmalarını fosil yakıtlar aracılığıyla, ucuz olan yakıtlar aracılığıyla gerçekleştirdiler. Gelişmekte olan ülkelere de, az gelişmiş ülkelere de bu fırsatın tanınması hani söz konusu olabilir. Ama teknoloji yardımlarıyla şu an işte G7'de, G20'de konuşulduğu gibi finansal yardımlar aracılığıyla gelişmekte olan ülkelerin de bu aslında karbondan uzaklaşma eğilimine katılması mümkün olabilir.
Evet, şimdi yavaş yavaş gelelim enerji politikalarının yatırım ve teşvikler açısından değerlendirilmesi konusu. Nedir bu konu Bengüsü Hanım?
Şimdi biz hani bir yandan şeyi konuşuyoruz, işte kömürün ne kadar ucuz bir yakıt olduğunu konuşuyoruz. İşte onun alternatifi, işte karbondan uzaklaşma dediğimizde yenilenebilir enerji gündeme geliyor. Bunların maliyetlerinden bahsediyoruz ama bu maliyetlerden konuşurken işte yenilenebilir enerji her zaman yüksek teknolojili, daha maliyetli olduğu konuşulan bir enerji şekli gibi geliyor kulağa aslında. Ama biz teşvikleri göz önünde bulundurduğumuzda, yani enerji üretiminin maliyetlerine, sadece kömür çıkarma maliyetini ya da işte kömürü taşıma ve enerji üretiminde kullanma maliyetini değil, kamu tarafından enerji üreticisi şirketlere verilen çeşitli teşvikleri hesapladığımızda bunların aslında hatırı sayılır bir mertebede olduğunu görüyoruz. Bu konuyla ilgili hani dilerseniz çeşitli rakamlar da var, onları da verebilirim.
Paylaşalım, evet, dinleyicilerimizle.
Mesela çok yenilerde yayınlanmış bir çalışma var. Türkiye'de enerji teşviklerinin hangi seviyede olduğunu hesaplıyor. Önce ben size teşviğin kapsamını açıklayayım. Yani teşvikler, bir yandan görünen tarafı var teşviklerin. İşte taş kömür sektöründeki doğrudan ödemeler, kömür arama teşvikleri, eski termik santrallerin yeniden rehabilite edilmesiyle ilgili şeyler, ödemeler, işte sosyal yardımlar çerçevesinde işte düşük gelirli ailelere yapılan kömür yardımları gibi hani teşvik kapsamında alınacak çeşitli ödemeler var. Bunlar tabii rakamsallaştırılabilen değerler. Bunları topladığımızda biz 730 milyon dolar gibi 2013 yılında Türkiye'de bir teşvik verildiğini görüyoruz kömür sektörüne. Bu da hani nasıl bir rakam diye bakacak olursak cari açığın %8'i seviyesinde bir rakam. Yani oldukça büyük bir rakamı biz kömür çıkarılması üzerine teşvik olarak veriyoruz. Burada şeyden bahsetmiyorum, işte kömürün çıkarılmasındaki maliyetlerden, termik santrallerin kurulmasındaki, işletilmesindeki maliyetlerden bahsetmiyorum tabii ki.
Hayır, siz yalnızca o kömürün çıkarılması maliyeti, yani verilen teşviklerden bahsediyor.
Teşvikler, yani bunları kolaylaştırmak üzere, bu işlemlerin yapılmasını kolaylaştırmak üzere kamudan özel sektöre yapılan ödemeler ya da kamunun kendi eliyle yaptığı bir takım alımların maliyetinden bahsediyorum.
Evet, başta söylediğim tezi hemen hemen sarsan ya da yerinden oynatan bir şey bu. Çünkü o şuna dayanıyordu: fosil yakıtlar ucuz, ekonominin de buna ihtiyacı var. Ama şimdi siz ayrıntılara girdikçe, rakamlara verdikçe tablo değişiyor. Buyurun lütfen devam edin. Bengüsü Hanım.
Yani belki bu rakamlara şeyleri de eklemek, eğer parasallaştırabilseydi mümkün olurdu. İşte yatırım garantileri var mesela. Bunların verilerine erişemediğimiz için bunları ekleyemiyoruz toplam teşvik tutarına. İşte vergi muafiyetleri var. Projelere özgü düşük faizli kredi imkanları sağlanabiliyor. İşte alım garantileri var ya da çeşitli fiyatlardan proje bazında belirlenen alım garantileri söz konusu oluyor. Yani bunları da aslında maliyetlere, hani teşvik maliyetlerine katmak mümkün olabilir. Şimdi bunları üst üste koyduğumuzda özellikle işte kömürün maliyetleri teşvik maliyetleri ve işte güneş enerjisi ya da rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretim maliyetlerini yine onlara verilen teşviklerle de üst üste koyduğumuzda aslında biz şeyi görüyoruz. Kömürün bizim sandığımız kadar da ucuz bir enerji olmadığını, enerji kaynağı olmadığını görüyoruz. Hatta artık böyle teknolojik gelişmenin çok da hızlandığı günümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmenin maliyetlerinin hızla düştüğünü ki bu 2008 yılından bu yana yaklaşık olarak %40 ile %50 arasında bir maliyet düşüşü söz konusu.
Yani 10 yıldan kısa bir sürede. %40 civarında bir düşüş.
Evet, en düşük %40 civarında bir enerji maliyetlerinde düşüş söz konusu yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretiminde. Ve bu yani teşvik maliyetleriyle bile toplansa kömürden enerji üretim maliyetleriyle başa baş hale gelmiş vaziyette. Hatta rüzgarda bu daha düşük olduğunu görüyoruz.
Petrol konusuna geçersek zaten onun maliyeti çok yüksek. Dışarıdan alıyoruz, evet.
Evet, petrolün maliyeti evet çok yüksek. Tamamını dışarıdan alıyoruz. İşte kömürü neden teşvik ediyoruz? Aslında birazcık da bizim ithalat bağımlılığımızı düşürmek adına kömürü teşvik etmeye çalışıyoruz. Ama aslında birazcık da gördüğümüz bu politikanın çok da işe yaramadığı yönünde bulgular. Yani 1990 ile 2013 yılları arasında baktığımızda enerji rakamlarındaki değişimlere enerji talebinin %127 arttığını, yerli üretimin ise sadece %24 seviyesinde arttığını görüyoruz. Bu da bizim hala ithalatımızı çok yüksek oranda arttırdığımızı, enerji açığımızı arttırdığımızı gösteriyor. Enerji açığı neden önemli? Türkiye'nin çok önemli bir kırılganlık göstergesi var, cari açık. Cari açığa çok yüksek oranda katkıda bulunuyor bu enerji açığı. O açıdan da bizim hani için çok kritik kömür, petrol şeyleri, politikaları gerçekten çok kritik hale geliyor.
Bengüs Hanım, teşvik dediğimiz zaman yani devlet yatırımcıya sen buradan bu kömürü al, bul, çıkar ben sana şu kadar para vereceğim mi demiş oluyor.
Evet, evet. Hatta işte hani yerli teknolojilerin teşvikiyle ilgili de çeşitli şeyler oluyor, ödemeler oluyor. Ama işte dediğiniz gibi kömürün işte aramasından, bulunup çıkarılmasından, kullanımına kadar ve oradan üretilen enerjinin dağıtımına kadar çeşitli noktalarda teşvikler söz konusu.
Şu da söz konusu galiba, Türkiye'de çıkan kömürün rezervlerinin ithal kömüre oranla daha düşük kalorili olduğu. Bu da bir maliyet midir?
Kesinlikle. Zaten özellikle bu kömür teşviklerinin istenilen şekilde işlemiyor olmasının bir nedeni de yani kömürdeki dışa bağımlılığımızın da artıyor olmasının nedeni mevcut kömür rezervlerimizin çok düşük kalorili olması ve bu nedenle de aslında enerji üreticisi firmaların hala ithal kömürü çok daha verimli bir şekilde ve düşük maliyetle kullanıyor olmalarından kaynaklanıyor.
Hollanda'dan dinleyicimizin sorusu var. Almanya'ya bir seferinde güneş enerjisi panellerinin ham maddesini taşıdım. Gün ışığı bile yeterliymiş artık. Yeni teknolojilerle ısı, ışık ve elektrik sağlanabiliyormuş. Ama bunun yaygınlaştırılması engelleniyor. Petrole, doğalgaza mahkum edilip sömürgecilere hizmet ediyoruz. Önümüz kesilmezse biz 9 ay tepemizde duran güneşimizden en iyi şekilde yararlanırız ama bu bilinçli olarak engelleniyor şeklinde bir tespit, yarı soru, yarı tespit yapmış. Sizin yorumunuz nedir konuya ilişkin Bengüs Hanım?
Bilinçli şekilde engelleniyor mu? Açıkçası o kadarı
ben bunu bilemem hani,
yorum yapamayacağım ama kesinlikle bu yenilenebilir enerji teknolojileri konusundaki fırsatı yakalamamız gerekiyor. Hatta geç kaldığımız söylenebilir. Bu sadece şey için değil, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak için değil ki çok çok önemli. İşte rüzgar bizim rüzgarımız, güneş bizim güneşimiz, onların hiçbirini ithal etmiyoruz. Ama teknolojilerini tabii ki ithal ediyoruz. Burada yapılacak teknoloji geliştirmeye yönelik teşvikler bizim. Biliyorsunuz en büyük işte cari açık diyoruz, en büyük kırılganlık göstergelerimizden bir tanesi. katma değerli, yüksek teknolojili üretimle aslında ekonominin geneline de çok büyük katkı sağlayacak. Bizi bu düşük katma değerli ekonomi döngüsünden, üretim döngüsünden çıkmamızı sağlayacak önemli bir nokta olarak da ele alınabilir. Ve ne yazık ki ben yani yenilenebilir enerji politikalarında gelişebilecek çok önemli bir alan var. Çok çok büyük bir alan var. Bu fırsatların hani en kısa zamanda değerlendirilmesi gerektiği, gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hatta yani onunla ilgili de şöyle bir çalışma var. Yenilenebilir enerji kaynaklarına 2030 yılına kadar yenilenebilir enerji kaynaklarına %50 oranında geçişle hiçbir maliyete katlanmadan bu geçişi gerçekleştirmek söz konusu. Hiçbir ekstra maliyete katlanmadan mevcut enerji politikalarının maliyet yapısıyla yenilenebilir enerji, enerjimizin %50'sini 2030 yılında yenilenebilir enerjiden karşılamamız mümkün. Bunun da senaryo çalışmaları yapılmış durumda.
Yenilenebilir enerjiden bahsediyoruz, güneş ve
rüzgardan bahsediyoruz.
Hayır, şu tez de var. Bunlar devede kulaktır. Bir tane nükleer santralin sağladığı elektrik enerjisini işte bilmem şu kadar yatırım yapsak dahi zaten sağlayamayız. Ekonomimizin ihtiyaçlarını da karşılamaz.
O da herhalde böyle daha büyük bir tartışmanın parçası olarak ele alınabilir. Nükleer enerjinin işte güvenliği söz konusu, oradaki dışa bağımlılık belki ayrıca tartışılmalı. Yani o konuda hani büyük soru işaretleri var. Zaten kamuoyunda da tartışmalar devam ediyor. Uzun zamandır devam ediyor. O herhalde böyle ayrıca ele alınması gereken bir konu. Ama yenilenebilir enerjinin potansiyeli hiçbir zaman yabana atılmamalı. Özellikle de yeni teknolojilerle bu enerjilerin, üretilen enerjilerin işte bataryalarla saklanması, rüzgarın ya da güneşin olmadığı zamanlarda da tekrar kullanıma sokulması söz konusu. Onun için artık yenilenebilir enerjiler daha çok kullanılabilir. Günün 24 saatine işte 4 mevsime yayılabilir hale getirilmeye başlandı. Yani bu gelişmeler hali hazırda mevcut aslında.
Şu anda hangisi daha ucuz? Örneğin bir kömürden elde edilen enerji mi yoksa rüzgardan? Bir tanesinin herhalde 2,5-3 milyon avro civarında maliyeti olduğunu duyuyorum. Benim sanırım. Yani bu da çok ucuz bir alan değil diyorlar.
Ucuz bir alan değil, haklısınız. Hatta güneş enerjisi çok daha ufak, küçük ölçeklerde yapılabildiği için, hayata geçirilebildiği için belki daha kolay yaygınlaştırılabilecek bir teknoloji gibi görünüyor. Ama kömürle karşılaştırdığımızda, dediğim gibi özellikle bu verilen teşvikleri de üst üste koyduğumuzda başa baş hale gelmiş vaziyette ve önümüzdeki dönemde hali hazırda bu eğilimin düşüş, yani maliyetlerdeki düşüş eğiliminin devam etmesi bekleniyor.
İki alandaki enerjiyi fosil yakıtlarla yenilenebiliri teşvikler açısından karşılaştırdığımızda bugünkü mevzuatta ve bugünkü durumda vaziyetimiz nedir?
Yani özellikle küçük üreticinin, yani bu hani güneş enerjisi açısından konuşuyorum, küçük üreticinin teşvik edilmesi konusunda bir takım boşluklar var. Onun için de yani lisanslı üretime geçemeyen pek çok üretici söz konusu. Bu alanda gerçekten daha üreticiyi ön plana alan çalışmaların yapılması, teşvik mekanizmasında çalışmaların yapılması gerekiyor. Biz bu kömür yatırımlarına verilen teşviklerle yenilenebilire verilen teşvikleri hani bölgesel olarak karşılaştırdığımızda şeyi görüyoruz. Kömür enerjisi, yani kömürden elde edilen enerjiye verilen teşviklerin yatırımlarda en üst seviyede teşvik alırken yenilenebilire yapılan yatırımların alacağı teşviklerin ancak kendi bölgelerinde, o da işte 6 tane bölge söz konusu yatırım teşviklerinde, kendi bulundukları bölgeler seviyesinde ancak teşvik alabildiklerini görüyoruz. Yani kömür her nerede yapılırsa yapılsın en üst seviyedeki teşviklerden yararlanabilirken yenilenebilire bu şansın verilmediğini görüyoruz.
Yani aslında şu anda tercih fosil yakıtlardan yana.
Evet, öyle görünüyor.
Sizin bu emisyon meselesine ilişkin biraz daha giriş yaptığınız farkındayım ama açmanızı rica edeceğim. Bir çalışmanız var. Bu çalışmadan bahseder misiniz Mengüsü Hanım?
Tabii. Biz aslında zaten enerji politikalarıyla ilgilenmeye başlamamız da bir parça bu çalışmayla birlikte olmuştu. Türkiye'nin AB'ye uyumu perspektifinde uyumlaşması gereken bir takım mevzuatlar söz konusu. Bunlardan bir tanesi de Endüstriyel Emisyonlar Direktifi. Bu direktif altında büyük yakma tesisleri dediğimiz ısıl girdisi 50 megawatt ve üzeri olan enerji üretim tesislerinde ortaya çıkan sera gazı emisyonlarını kontrol altına almayı hedefleyen bir direktif. Bu direktif aslında eski bir direktif, yenilendi, emisyon seviyeleri daha da düşürüldü ama Türkiye hala eski direktifle de uyumu henüz yapamamış bir ülke. Biz emisyonlara tabii ne yazık ki tesis bazında emisyonlara ya da teknoloji verilerine hakim değiliz. Mevcutta da Çevre Bakanlığı'nın bu konuda çalıştığını biliyoruz. Bir envanter çıkarmaya çalıştığını biliyoruz. Ama tesis bazında bir araştırma yapamadığımız için pilot olarak 150 megawatt kapasiteli bir tesiste 15 yıl ömrü olan bir emisyon azaltıcı teknoloji yatırımının ne gibi bir maliyeti olacağını hesapladık ve 75 ila 100 milyon dolar arasında olduğunu görüyoruz biz net bugünkü değerin böylesine bir yatırımın. Bu da aslında hani bir karşılaştırma yapmak açısından şöyle bir şey söyleyebilirim. Yıllık teşviklerin hani az önce bahsettiğimiz kömüre verilen teşviklerin %20'sine denk gelen bir seviyede. Yani aslında hani kömüre hala ne kadar çok maliyetle katlandığımızın bir göstergesi bu. Çünkü kömür kirletici bir yakıt türü. Bu kirleticilerin etkisini azaltmak için ek maliyetlere katlanmamız gerekiyor. Yenilenebilire göre böyle bir ek maliyeti var.
Kömür sektöründe olanlar da bu programda iz düşümde ve bundan önce Nesli Hande Yılmencioğlu ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz enerji politikte konuştuk. Onlar artık çevreye kömürün ve bu termik santrallerin eskisi kadar teknoloji orada da gelişti. Dolayısıyla sıkıntı yaratmadığını, bu sorunların aşıldığını ifade ettiler Bengüs Hanım.
Diğer
ama
taraftan
bütün dünya bunu böyle mi kabul ediyor onu bilmiyorum.
Evet, diğer taraftan da işte kömürün hiçbir zaman temiz bir teknoloji olmadığı, olamayacağı da konuşuluyor. Teknoloji ne kadar gelişse de bütün emisyonları kontrol altına almak mümkün değil. Emisyonların nasıl toplanacağı ya da işte toprak altına gömmek gibi çeşitli teknolojiler söz konusu ama bunların henüz ekonomik olarak yapılabilirliği kanıtlanmış değil. Onun için de yani kömür mevcut haliyle temiz bir teknoloji değil. Ama yapabileceğimizin en iyisi mevcut santralleri olabildiği kadar emisyonlarından arındırmak ama yeni santral yapımında da bunu aslında yenilenebilir daha temiz teknolojilerle karşılaştırmak ve bu da artık bir politika tercihi haline geliyor herhalde. Buna göre politikalarımızı belirlemek, teşvik politikalarımızı da buna göre yeniden gözden geçirmek.
Yazık ki zaman azalıyor ama benim sorularım hala bitmedi. Gelişmiş ülkelerde bu konudaki yatırımlarla, teşviklerle olsun, tercihlerle olsun bizi karşılaştırdığımızda durum nedir? Yani onlar ne ölçüde kirletiyorlar havayı, çevreyi, biz ne ölçüde kirletiyoruz?
Biz tabii yani şöyle diyelim, biz onlar kadar kirletmiyoruz hala. Zaten bir hani ortaya koyduğumuz noktada o işte kişi başına emisyonlarımız gelişmiş ülkeler kadar yüksek değil. Ama oradaki karbondan uzaklaşma eğilimini de ne yazık ki takip etmiyoruz. Ve her ne kadar daha küçük bir kirletici olsak da bizim kirletimimizdeki artış oranı çok çok yüksek. Yani OECD ülkeleri arasında en yüksek emisyonun en yüksek seviyede arttırmış olan ülkelerden bir tanesiyiz. Belki de hani o şekilde bakmakta fayda var ve önümüzdeki dönemde yani bu yılın özelliklerinden bir tanesi de işte sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin ve Birleşmiş Milletler Taraflar Konferansı işte Kyoto sonrasını konuştuğumuz bir dönemde herkesin aslında emisyon azaltım hedeflerini açıkladığı bir dönemdeyiz. Ekim ayı içerisinde bu hedeflerin tüm ülkeler tarafından açıklanması bekleniyor. Türkiye'nin de nasıl bir pozisyon alacağı bu anlamda merak konusu.
Evet, Bengüs Hanım, Kyoto meselesi bir türlü çözülemiyor galiba, değil mi? Yıllar geçti, biz takip evet. ediyoruz fakat hala ben imzalarım, sen imzalamazsın. Sen benim kalemimi kırdın, sen bana işte şunu yaptın şeklinde bir çekişme devam ediyor galiba. Bu arada evet. Çin'i de eklemek gerek herhalde. Evet. Çok yüksek oranda enerjiye ihtiyaçları var. Ben bir iki dakika daha rica ediyorum Neslihan sorularının. Bir soru, son soru daha sorayım Bengüs Hanım'a. Bu son işte Rize'deki sel felaketi ister istemez hidroelektrik santralleri akla getiriyor. Bu HES'lerin durumu nedir? Bunlar yenilenebilirden mi sayıyoruz? Başka bir çerçeveye mi oturtuyoruz? Bu iş nedir?
Yenilenebilirden saymıyoruz.
Saymıyoruz.
Yenilenebilirden saymıyoruz. HES'leri kendi başına değerlendirmek lazım. Hala enerji politikalarımız içerisinde HES yatırımlarının arttırılması söz konusu ama bu kapasitenin artık hani sonuna gelmiş, hatta o sınırı da geçmiş olduğumuzu görüyoruz aslında. Hani o açıdan HES'lere mesafeli yaklaşmakta sanıyorum fayda var. Çünkü büyüklü küçüklü pek çok HES yapıldı. Bunun çevresel etkilerini de görmeye başladık.
Evet. Orada bu çalışmanızda ya da bu HES'lerin maliyeti konusunda elde edebildiğiniz veri söz konusu mu?
Bu konuda bir çalışma yapmadık.
Ulaşılabilir durumda mıdır peki genel anlamıyla bu verilere, maliyetlere?
Vardır ve maliyetlerinden ziyade belki de HES'ler konusunda çevresel etki değerlendirme raporlarına bakmakta fayda var. O raporların nasıl hazırlandığına bakmakta fayda var. Çünkü en çok işte çevresel etkilerinden, hani maliyetlerinden ziyade çevresel etkilerinden bahsetmek gerekiyor HES'lerin.
Evet, şimdilik zamanımızı da geçtik. Bu enerji konusuyla uğraşmaya devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Çünkü ilginç ve gittikçe Türkiye'de ve dünyada önem kazanıyor. TEPAV proje yöneticisi Sayın Bengüsü Özenç. Efendim çok teşekkür ederim bu keyifli sohbet için.
Ben teşekkür ediyorum.
Zaman önümüzdeki programlarda için. Da görmek isteriz sizi stüdyomuzda.
Memnuniyetle.
Tekrar sağ olun. Ağzınıza, ayağınıza sağlık. Devam edeceğiz değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndasınız. İz Düşün programında.
Görüşleriniz bizim için önemli. Bize ulaşmak, fikirlerinizi bizimle paylaşmak için yapmanız gereken tek şey telefonumuzu çevirmek. İşte bize ulaşabileceğiniz telefon numaralarımız 90 312 463 34 21 ve 90 312 463 34 19.
Devam ediyoruz. Şimdi konuğumuz Dünya Gazetesi ekonomi muhabiri Sayın Mehmet Kaya. Mehmet Bey hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Şöyle bir başlık koymuş Neslihan. Yeni kalkınma öyküsü sağlık olabilir mi?
Evet.
Evet, soruyoruz size.
Olabilir, hatta olabilirlikten biraz daha ileriye. Benim yazdığım bir yazı haberin de başlığı buydu, olabilir diye. Olabilirim biraz üzerinde hatta şu anda. Normal Türkiye ekonomisinin büyümesine yönelik hazırlanan programların içerisinde ana başlıklardan birisi bu. Sadece kamu anlamında değil, özel sektör yatırımlarıyla vesaire, o kamu yatırımlarıyla birlikte büyütülmesi için eksen açılan, o programlar içerisinde eksen açılan alanlardan birisi olabilir. Hatta planlarımıza da girdi diye yanıtlayabiliriz yani.
Şu soru akla geliyor. Bildiğim kadarıyla bir büyük ilaç firması, dünya çapında bir ilaç firması, bize ait, Türkiye'ye ait bir ilaç firması değil. Tek bir ilaçtan, geliştirdiği ilaçtan yıllık 5 milyar dolar civarında gelir elde ediyor.
Evet.
Yani şimdi bunlara yetişmek, bunları yakalamak nasıl mümkün olacak?
Şimdi sağlık denince aklımıza önce ilaç geliyor.
Evet.
Şimdi ilaç piyasasında...
Benim de aklım o geldiği için onu sordum zaten.
İlaçtan başlayalım. İlaç şu anda dünyada tekelleşmiş durumda ve daha doğrusu belirli şirketlerin elinde toplanmış durumda ve bu konsolidasyon, yani bu toparlanma devam ediyor. Nasıl? Büyükler küçükleri habire yutuyorlar şu an. Neden? Çünkü keşfedilmemiş molekül çok az kaldı. Bu moleküllerin ilaca dönüştürülmesine yönelik araştırmalar gittikçe pahalılaşıyor ve bunlara dayanabilen şeyler, küçük şirketler yeterince dayanamıyor. Büyükler küçükleri yutuyor şimdi. Şimdi yuttukça ne yapıyorlar? Yuttukça da daha fazla şey yapıyorlar. Piyasa hakimiyetlerini yükseltiyorlar. Mesela 10 yıl içerisinde bir ilacın koruması kalkar, bütün dünyada üretimi serbest hale gelirdi. Şimdi bu büyük şirketlerin ait oldukları büyük ülkeler bu koruma duvarlarını vesaire falan artırıyorlar. İlaçtaki durum bu. Yakalamak zor. Şimdiye kadar kaçırdığımız şeyler. Ha, ne oluyor? Birçok ülkede, mesela Hindistan, hiç kimseye sormadan bu ilaçları şey yapıyor. Kendisi üretmeye başlıyor mesela. Öteki şirket orada bağırsın dursun vesaire falan, ama adamın da 1 milyar 300 milyon nüfusu var. Çok inanılmaz büyük bir pazar. Oranın kayıtlı pazarı o kadar büyük ki Hindistan'da kendi lisanslı ilacının resmi olarak para vermeden üretilmesine ses çıkaramaz hale geliyor. Ama bu sadece Yunanistan için özgü bir durum. Böyle olunca da büyük
Hindistan
şirket
için.
Hindistan için. Böyle olunca da ne yapıyorlar? Mesela değer zincirini biraz daha yaymaya çalışıyorlar bu büyük şirketler. Nedir? İşte İsviçre merkezli bir şirketse,
evet, ben de ondan bahsettim.
Fransa'ya bir tane araştırma birimi kuruyor. Hollanda'da şey yapıyor, bir doktorlar grubu oluşturuyor. Türkiye'de de mesela saha araştırmasını yaptırıyor gibi, böyle parçalamaya başladılar işlerini. Değer zincirini biraz, çünkü hani şey, çok fazla büyümeye başladılar biraz önce anlattığım nedenlerden dolayı. Sorunuzun yanıtına gelince, hani bu biraz uzun oldu ama ilaç piyasasında yakalamamız çok zor.
Küba.
İşte Küba sözünü ettiğim şeylerden bir tanesi. Küba araştırmacı değil. Küba geliştirmeci değil. Küba üretici. İyi üretiyor mesela. Hem de çok iyi üretiyorlar. İyi de şeyler yapıyorlar. Filmlere de konu olduğu biçimde. ABD'de işte ne bileyim, yani birkaç yüz kilometre ötesindeki ülkede 200-300 dolara satılan ilaçları 1,5 dolara mal edebiliyorlar.
En son bizde de tartışmalar başladı kanser ilaçları konusunda özellikle. Evet. Küba'da bunları üretiyorlarmış.
Evet, üretiyorlar. Dediğim gibi ilaçların yani geliştirilip saha araştırması yapılmış, yani o klinik araştırmaları tamamlanmış ilaçların üretim bilgileri gizli bilgi değildir. Yani içerikleri bakımından vesaire. İsteyen herkes, teknik kapasitesi olan, altyapısı olan herkes onu üretebilir. Sıkıntı nerede? Konusunda hani büyük firmalar işte gücünün yettiği herkese şey yapıyorlar, ürettirmiyorlar. Bir de dediğim gibi biraz önce anlattığım koruma süreleri artıyor şeylerin. Ama patent süreleri biten ilaçlar vardır. 10 yıllık, 20 yıllık vesaire filan. 10 yıl önce patentlenmiş ilaçlar vardır. Onların üretimi tamamen serbesttir. Herhangi bir sıkıntı yok yani şeyde. İsteyen herkes üretebilir. Yasal olarak üretebilir. Eşdeğer ilaç dediğimiz ilaçlar da odur zaten. Bizim ülke sıkıntısı, ülke noktalarından bir tanesi bu ilaç konusunda bizim tavrımız şu anda bir araştırma birimlerini daha fazla Türkiye'ye çekmek. Bu çok büyük şirketleri yeni araştırmalar bağlamında. İkincisi yerli üretimi artırmak. Mesela hani kamuoyuna kısmi olarak da yansıdı. Bazı yasal altyapıları da yapıldı. Biz ilaç firmalarına diyoruz ki özellikle çok yüksek ithal ettiğimiz ilaç firmalarına resmi olarak bu. Eğer Türkiye'de şu şu şu aşamaya kadar üretimi gerçekleştirirsen yani ham maddeye getirecek, burada birleştirecek vesaire filan gibi çeşitli şartları var. Eğer yaparsan şu birim fiyattan 7 yıl boyunca sana alım garantisi veriyorum diyoruz şu anda. Birkaç firma bununla ilgileniyor. Tekliflerini iletmediler hala hani şeyde ama bizim mevzuatımıza girdi. İlaçtaki pozisyonumuz bu. Bir toparlarsak.
Son sorum var ilacı ilişkin. Dış alımımızda bayağı bir önemli kalem tutuyor değil mi Mehmet Bey?
Evet hani ama hani toplam ilaç harcamamız içerisinde toplam ithalatımız ilaçta diğer ham madde vesaire filan şeyleri düşündüğümüzde
çok fazla.
Hani şu anda fazla demeyelim de kaldırabilir durumdayız. Ama hani hepimizin de zoruna giden işte belki de çözmeyi istediğimiz bu ilaçların çok büyük bir kısmını biz üretebilir durumdaydık. Bir ikincisi zaten üretiyorduk. İlaç firmalarımız bundan kaçınmaya başladılar. Yani hani yapabileceğimiz bir iş var ortada. Buna ilişkin becerimiz de var. Çok eskiden beri var becerimiz yani. Çok uzun zamandır askeriyeden başlayarak ilaç fabrikalarımız var. Ama hani bir türlü işte o unu helvayı suyu birleştirip de dışarıya para vermekten kurtulamıyoruz. Yani evet, bunu çözmeye çalışıyoruz.
Az önce söylediğiniz uluslararası tekellerde bayağı burada önemli üretim yapan fabrikaları, şirketleri geldiler ve satın aldılar. Yani.
Satın almaya da devam ediyorlar.
Devam ediyorlar. Şimdi 400 milyar dolarlık bir paydan, pazar payından bahsediliyor. Bu bayağı ciddi bir rakam.
Evet. Şimdi gelelim işin bir de hizmet boyutuna.
Buyurun.
Bu tıbbi, bu 400 milyarlık pazarda işin hizmet boyutu. Yani sağlık hizmeti sunumu. Burada bizim iki kısıtımız, bir önemli kısıtımız var. Tıbbi cihaz vesaire filan konusunda da biz şeyiz. Dışarıya bağımlıyız.
Bir sonra onu soracağım zaten. Tamam. Evet.
Şimdi ama şu andaki avantajımız ne? Biz bir son 25 yıl içerisinde sağlık alanında bir hayli sağlık hizmet sunumunda diyelim artık.
Hizmet olarak.
Evet. Sağlık hizmeti sunumunda bir hayli ilerledik. Bir ikincisi son 10-12 yıl içerisinde de biz Türkiye'de kamu desteğiyle bir özel sağlık sektörü oluşturduk. Yani çok büyük yatırımlar yaptılar, binalar yaptılar, işte kurumsal kapasitelerini arttırdılar. Nasıl yönetiriz bir özel hastane nasıl yönetilir, nasıl kar eder vesaire filan bunları öğrendiler yani.
Yalnız bunu bu arada da hekim sıkıntısı ve ağır eleman sıkıntısı baş gösterdi. Evet.
Ciddi sorun. Şimdi diyoruz ki biz oluşturduğumuz bu kapasiteyi hem kamuda hem özel sektörde kapasite derken birim kapasiteden söz etmiyorum. Kurumsal kapasiteden söz ediyorum. Evet. Yani yönetim becerisinden vesaire para kazanabilir miyiz sağlık turizmi yoluyla? Arayışımız bu yönde. Nedir bizi hani buna iten, bu yönde yapan? 400 milyar dolarlık dünyada böyle bir var, işlem hacmi var. Yani insanlar kendi ülkesinden başka ülkelere gidiyorlar ve sağlık amacıyla. Ve bunun toplam tutarı yıllık 400 milyar dolar. Bunun %35'i bizimle sınırı olan ülkeler ya da bir saatlik uçuş mesafesinde olan ülkelerden kaynaklı.
Ya bu hiç az değil ama.
Değil tabii ki.
%30-35 bir sayı bir kuş uçum mesafede. Evet.
Bu insanlar, buradaki insanlar kalkıyor. İşte Almanya'ya, İngiltere'ye, Amerika Birleşik Devletleri'ne vesaire filan gidip oralarda sağlık hizmeti satın alıyorlar. Ve çok aşırı pahalı. Bir, biz bu insanlara çok yakınız.
Evet, çok aşırı pahalı.
İkincisi onlardan çok çok daha ucuza bizim şu anda ödediğimiz paralardan da yüksek olmak kaydıyla ama onlardan çok çok daha ucuza aynı hizmeti verebiliyoruz. Hani basit anlamda örneklemek gerekirse herkesin evinde bir vardır. Almanya'da yaşayan bir dostu, akrabası vesaire filan vardır. Şu anda Almanya'daki Türk yurttaşları estetik başta olmak üzere diş vesaire filan hizmetleri için Türkiye'ye gelirler. Neden? Almanya'dan daha ucuz olduğu için. Yani Türkiye'de yaptırırlar o şeyleri. Aynı şeyi bölgeye yaydığınız zaman da böyle bir manzara ortaya çıkıyor. Şimdi iki tane yaklaşımımız var bu konuda. Bir, hani şu anda tartıştığımız belirli bir oranda da sonuca ulaştı. Kamu yani devlet kendi kapasitesini, özellikle hani yüksek standartta yüksek bedelli şeyler, mesela kalp ameliyatları vesaire filan gibi şey, çok yüksek bedelli hizmetleri şeyden doğrudan kendisi verebilir. Yurt dışından hasta getirebilir. Bir, kamu bunu istiyor, öneriyor. İkincisi, bizim özel sektörde diyor ki yahu tamam siz de yapın ama kamu burada şey kalsın. Kamu hastaneleri normal kamu hizmeti versin. Halkın tamamına genel sağlık sigortası hizmeti versin. Bu zengin turistleri bize yönlendirin. Bu yönde bir talepleri var.
Haklı bir talep mi görüyorsunuz?
Vallahi hani bunun maliyet analizine ilişkin bir çalışma şey yapmadım. Ha, onu da eleştiri olarak söylemek lazım. Bu planların şeyine ilişkin, böyle hani çok ciddi ekonomik verilerine ilişkin ya da ekonomik analizlerine ilişkin şeyler, yapılan çalışmalar kamuoyuyla ve gazetecilere ne yazık ki tam olarak paylaşılmadı. Sonuçları itibariyle paylaştı vesaire filan ama altta şeyleri bilemiyoruz. Mesela bizim şehir hastaneleri yatırımlarının temel olarak hangi ekonomik analize dayalı olarak yapıldığını ben şahsen bilmiyorum. Çünkü literatür diyor ki bir hastanede 600 yatağı geçtiğiniz zaman verim eğrisi aşağıya döner diyor. Daha literatürde böyle bir yazın var. Evet. Biz nereden baksanız 15-20 bin yataklı şeyler, kampüsler kuruyoruz vesaire. Hani bunun bir ekonomik analizi mutlaka vardır ama literatürde benim bildiğimin karşısına ne bilgi konulduğunu ben bilmiyorum.
Bayağı da ciddi bir eleştiri bu, evet.
Ha, bir eleştiri olarak bunu söylemekte fayda var. Hani haklı veya haksız görmek açısından bilmiyorum ama ya tartışamıyorum çünkü elimde veri yok. Ama şu anda mevcut reel tartışmamız bu.
Mehmet Bey, şimdi bu anlamda Türkiye'ye gelen insanlar az önce Neslihan'da yazdı, beni uyardı. Dedi ki göz ameliyatları için çok geliniyormuş galiba.
Evet, estetik, göz vesaire.
Bu veriler var mı elimizde? Kim ne kadar geliyor ve buradaki potansiyeli ilişkin kamuyla paylaşılmış ulaşabildiğiniz veriler var mı?
Şimdi şeyde biz 2014 yılı içerisinde yürürlüğe giren bir teşvik mekanizması oluşturduk. Diyoruz ki sağlık amacıyla Türkiye'ye gelen hastaları, getirdiğin hastalara, yani sağlık turistlerine, bu sağlık turizminin şeyinde dönüyor, tedavi olmak amacıyla Türkiye'ye getirdiğin insanlardan gelir vergisinden muaf tutuyoruz. Bunun için maliyeye başvurmanız gerekir diyor. Bunun sonuçları henüz kamuoyuna açıklanmadı. Yani elimizde bunu ölçebileceğimiz bir yapı var ama maliyenin istatistik üretme şeyinde sistemi içerisine daha dahil etmedik. Nedir elimizdeki somut veri? Turizm istatistikleri içerisinde TÜİK'in gelen insanlara buraya ne amaçla geldiğin diye yaptığı anket var. Turizm istatistiklerimizi oluştur. Onları paylaşabiliriz. Mesela sağlık amacıyla 2014 yılında gelen kişi sayısı 19.000. 19.731 kişi. Hani bu çok düşük bir rakam mı? Evet, çok düşük, evet, bir rakam. Çünkü sağlık sektörü, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere bunun 500 bini geçtiğini söylüyor. 600 bine doğru tırmandığını söylüyor bu sayının. Ama bu ayrım yapılmıyor şu anda şeyde, hani net analiz anlamında. İki nedeni var. Bir, sağlık amacıyla doğrudan sağlık turisti olarak gelenlerin dışında biz turistin sağlığı dediğimiz, yani Türkiye'de turizm amaçlı olarak gelip de
bulundurken
Türkiye'de
hasta oldu, evet,
hasta oldu ya da aklına geldi, baktı aklına, fiyatlar, evet, çok evet, ucuz. Yahu şurada bir de şey, göz ameliyatı olayım, işte şunu yaptırayım, bunu yaptırayım gibi şeyler var. Bu ikisi dahil edildiği zaman 600 binlere çıkıyor. Dediğim gibi elimizde somut ölçebilir bir veri aracımız var. Teşvik politikası uyguluyoruz çünkü. Vergi teşviki. Yani insanlar turizm getirdiği zaman birisi gelir vergisi muafiyeti alabilmesi için onu maliyeye bildiriyor. Ve düşüyor onun şeyinden. Onları da maliye kaydını tutmakla birlikte henüz daha veri seti içerisine, kamuoyuna açıklanan veri seti içerisine koymadı.
Ama Mehmet Bey, şimdi Tabipler Birliği'nin açıklamalarına baktığımız zaman Türkiye'de insanların hastanelere gidişi, hastaneye müracaatı gelişmiş ülkelerdeki insanların hastaneye gidişi ve müracaatına göre çok yüksek oranlarda.
Evet.
Zaten diyorlar ki biz yetişemeyiz, yetişemiyoruz. Aşırı bir yük var üzerimizde. Böyleyken dışarıdan gelen insanlara biz nasıl, bu kapasitemiz, burada bir kapasite sorunu yok mu?
Kısmen var. Ama para kazanmaya başlarsa insan, yani bunu böyle para diye konuşuyoruz. Belki insanlar rahatsız oluyor hani şeyden. Gerçekten kamu hizmetinden.
Ekonomi muhabirsiniz. Ama sonuçta, hani, ya tamam, ekonomi yazarsınız, evet.
Bir, ben ekonomi muhabiriyim, bu gözle bakıyorum. İki, sahiden de güncel tartışmanın da şeyi bu ama. Niteliği de bu. Hani gerçekten para konuşuluyor bu işte şu anda. Evet, bizim bir şeyimiz var, kapasite sorunumuz var. Ama hani burada olağanüstü boyutta bir şey de var. Trafik de var. Yani olması gerekenin üzerinde bir şey yapıyoruz biz şu anda. Hastaneye gidiyoruz. Yani burada sınırlandırılabilir bir alan da var. İkincisi, sağlık serbest bölge diye bir şeyimiz var. Projemiz var büyümesi için bu işin. Mesela şehir hastaneleri vesaire dedik ya. Onun gibi bazılarının sağlık serbest bölge olması. Orada Türkiye ve diğer ülkelerin şeylerinin yatırım yapması, özel sektörün yatırım yapması ve oraya özel hastalar getirilmesi biçiminde bir proje var. Hani bu milyonlarca insan getirme kapasiteniz zaten yok şeyde. Sağlık yani turizminde.
Otele gelmiyor sonuçta. İnsan, evet.
Ama hani 4 milyar dolarlık bir yıllık hasılaya ulaşmak biçiminde bir şey var. Evet, bir kapasite sorunumuz var. Binlerce insanı getirirsek bir sıkıntı yaratır ama paralılar getirirsek sıkıntı olmaz. Hani bir de not olarak hani bu konuyu konuşuyorsak söylememiz gereken bir unsur. Türkiye'nin bir hizmet yapılanması, yani Avrupa'ya hizmet veren bir ülke olması biçiminde de bir yaklaşım var. Hani mesela bizde çok fazla MR cihazı var. Hollanda'da atıyorum yani ülkeyi ya da X ülkesinde 6 ay sonraya görüntüleme randevuları verildiği oluyor. Ve o insanların görüntüleme hizmetini ya da başka hizmetlerini vesaire bu türden ne diyelim tıbbi hizmet, alt hizmetlerin, tıbbi yan hizmetlerini Türkiye'de alabilmelerine yönelik bir yaklaşım var. Bunu yapabilir durumdayız. Görüşlerden birisi de bu. Diğeri de yaşlı bakımı konusunda maliyetler artmış durumda. Batı'da nüfus yaşlandıkça yeni yatırım yapmaları gerekiyor. Mesela yaşlı bakım evi bir tane var ama yetmiyor. Yenilerisini yapmak zorundasınız. Türkiye gibi ülkelerde biz varız. Mısır var. Birkaç ülke daha o alana girmek istiyor. Ama Türkiye önde görünüyor şimdilik, biraz istekli görünüyor. Diyor ki sen yeni yatırım yapma, X birim fiyattan yaşlarını bize gönder gibi bir yaklaşımımız daha var.
Görüntüleme cihazlarından bahsettiniz. Biz herhalde bu tıbbi cihazların tamamını dış alım yoluna gidiyoruz.
Tamamını dış alım yoluna gidiyoruz, evet.
Burada da bir sıkıntı görünmüyor mu Mehmet Bey?
Görünüyor. Hani bu bizim teknolojik kapasitemizden kaynaklı bir sorun. Sadece tıbbi cihazda değil, biz makine ve elektronik teçhizatlarda çok ciddi miktarda dışa bağımlıyız. Ve şeyden dolayı mevcut eğitim sistemimizden ve ekonomik iklimimizden dolayı aramızdaki, yani gelişmiş ülkelerle aramızdaki şey artıyor. Mesafede artıyor. Yani hani ilk akla gelen ya niye Türkiye'de üretmiyoruz gibi bir şey soru gelecektir. Ama üretmemiz de günden güne güçleşiyor. Çünkü hani o ekonomi teorisinin bir başka tarafı ama şu anda dünya ikinci sanayi devrimine geçmiş durumda ve bu ikinci sanayi devrimindeki verimlilik farkı, makine cihazlarda vesaire falan ortaya çıkan, hem de hizmetlerde ortaya çıkan verimlilik farkı, ilk sanayi dönemindeki verimlilik, yani üretenle üretmeyen arasındaki verimlilik farkında çok çok daha fazla. Yani
şimdi bu kapasite çok önemli ama evet.
Tıbbi cihazlarda bu kapsamda, çünkü tıbbi cihazlar oldukça yüksek teknolojili ürünler. Hatta çok çok yüksek teknolojili ürünler.
Evet, zaman daralıyor. Bu konusuna, bütçe konusuna da bir yaklaşıyor. Çünkü süreç seçimler var önümüzde, sıkıştı. Geçmeden ben bugün bir veri var. 1038 oranında Ocak-Temmuz ayında geçen yıla göre turist sayısında düşüş olmuş. Bu çok fazla etkiler mi?
Kur etkisini bilmiyoruz. Yani buna ilişkin önümüzdeki bir bakmak lazım. Turizmde bu sene bir sıkıntımız var.
Rahatsızlık var galiba.
Var,
evet.
Düşüş var. Hani özellikle mesela Rus turisti sayısında ciddi azalış var.
Onlar petrol fiyatları tabii.
Evet. Bu bir vakıa. Ama hani şu anda ortaya çıkan veriler turizm sektöründeki itirazlar kadar şey değil. İtirazların büyüklüğü kadar itirazların büyüklüğünü destekleyecek bir veri yok elimizde. Hani benim şeyim mesela şu bayram tatilini şey okulların açılış tarihini uzatmak gibi birkaç şeyden gelir getirici talebin kamuoyu gündemine taşınabilmesi için biraz fazla ses çıkardılar gibi geliyor. Ama bu vakayla tartışmıyorum yani.
Evet, anladım,
Türkiye'de
evet,
turizmde bir düşüş olduğu da yani turizm gelirlerinde de bir düşüş olduğu da vaka.
Bir dakikadan daha az bir zamanımız var ama bir iki cümlede bütçe konusuna ilişkin. Evet. Çünkü bir sıkıştı gibi sanki süreç daraldı. Bürokratlar daha fazla çalışması gerekecek. Meclisin herhalde çok daha fazla çalışması gerekecek. Öyle görünüyor galiba
evet,
sanki.
Türkiye ile birçok insanın işi var. Hani bütçeden kaynaklı birçok işler var şu anda. İnsanlar maaşlarını alıyorlar, taahhütlere giriyorlar vesaire. Mal satıyorlar devlete çok fazla. Hani bütçeyle işi olanlar için söyleyeyim. Bir sıkıntı çıkmayacak. Yani insanlar nasıl olur vesaire filan 1 Kasım'da seçim denilmişti.
Bu güzel haber evet.
Şimdi şey bir bütçe kanunu meclise sunulacak. Aşağı yukarı bir büyüklük ortaya çıkacak. İnsanlar bunu tartışacak ama parlamentoda kabul edilemediği için o şey olacak, kadük olacak.
Geçici bütçe.
Şeyden de sonra, 1 Kasım'dan sonra da harcamaların belirli. Daha önce geçici bütçeyi çok yaşadık. Deniyor ki birkaç maddelik bir kanun tasarısı olur. Hani bazı acil şeyler varsa onu da eklerler ama bütçeyle ilgili kısmı 2 madde olur. Bir önceki yıl bütçesinin %30'u kadar şu tarihler arasında harcamaya yetkilidir denilir bitir. Yani o kadar para harcarlar ve parlamentoda oluşup çalışmaya başladıktan sonra da sunulmuş bütçeyi veya yeni bütçeyi parlamentodan geçinir. Hani ekonomiyi etkileyecek, insanları negatif etkileyecek bir sıkışıklık yaşamayacağız.
Neslihan'dan uyarı almadan epey de süreyi aştım. Neslihan teşekkür ediyorum sana. Mehmet Bey çok teşekkürler.
Ben çok sağ teşekkür olun. Ederim.
Çok keyifli sohbetti. Değerli dinleyicilerimiz bitirdik bu haftada İz Düşümü. Önümüzdeki hafta görüşmeyi umuyoruz. Hoşçakalınız.
İz Düşüm.